Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 6.
Hikayeci ve romancı Tarık Buğra hakkında belki biraz üslup dışında, hiçbir ipucu taşımayan kekik kokusunda genç yazar ne yazacağını bilmeden başlamış, sonra kalemini içgüdülerinin emrine vererek kendisi aradan çekilmiş gibidir. Bu başarısızlık ve Mehmet Kaplan'ın fikrini pat diye yüzüne söyleyivermesi Tarık Buğra'yı hem üzmüş hem de kamçılamıştır. Hemen o akşam muallim muavinliği yaptığı Şişli Terakki Lisesi'nde nöbet tuttuğu büyük etütte çocuklara çıt istemiyorum, Türk edebiyatının en güzel hikayesini yazacağım der ve Kaplan'ın verdiği hızla ve öfkeyle bir saat içinde oğlum diye bir hikaye yazar. Etüt biter, teneffüste yazdığı hikayeyi okur, bakar fena olmamış. Gece bir daha okur, güzel olmuş yahu der. Heyecandan sabahı zor eden genç yazar, nöbetçi olduğu halde okul müdüründen izin koparıp fakülteye koşar ve Mehmet Kaplan'a "Şuna bir bakar mısınız?" der. Kaplan hikayeyi okuyunca bir gün önce söylediği sözü hatırlamış olmalı ki yüz ifadesi değişir. "Çok güzel," der. "İzin verirsen bunu hemen neşrettireyim." Bir hikaye yarışması. Tarık Buğra, Kaplan'ın teklifini kabul etmemiş ve hikayesini Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı Yunus Nadi Hikaye Yarışması'na göndermiştir. Aradan bir hafta geçmemiştir ki genç yazar Cevat Fehmi Başkut imzasıyla Cumhuriyet antetli bir mektup alır. Mektupta kısaca "Gelin görüşelim" denilmektedir. Tabii soluğu Cumhuriyet Gazetesi'nde alan Tarık Buğra, hikayesinin 1.000 liralık büyük ödüle layık görüldüğünü ve yakında gazetede çıkacağını öğrenir. Hatta bir de iş teklifi alır. İsterse stajyer olarak hemen işe başlayacaktır. Gündüzler kendisine kalacağı için rahatça yazabileceğini düşünen genç yazar, musahillik yapabileceğini söyler ve isteği hemen kabul edilir. Şişli Terakki Lisesi'ne dönerken, buradan aldığı 17 lira aylıkla 1000 liralık ödülü mukayese eden ve hayaller kurmaya başlayan Tarık Buğra'nın nasıl bir sevinç, nasıl bir ruh haleti içinde bulunduğunu tahmin etmek zor değildir. Birkaç gün sonra öğretmenler odasında otururken aynı okulda öğretmenlik yapan şair Zeki Ömer Defne içeri girer ve Tarık Buğra'ya hitaben "Merhaba oğlumuz" der. Ardından da bir enfes çeker. Genç yazar afallamıştır. Zeki Ömer'in sözlerine bir mana veremez. Arap neden sonra uyanır, zil çalıp öğretmenler derslerine girince fırlayıp bir cumhuriyet alır. Evet, işte oğlumuz. Sadece oğlum adı oğlumuza çevrilmiştir ve daha da güzel olmuştur. Ek 2, tarih 18 Şubat 1948. Yani hikayeci Tarık Buğra'nın doğumu. Tutmayın beni. Bu yarışmada Tarık Buğra bilindiği gibi ikinci olarak ilan edilmiş ve hayalini kurduğu 1000 liralık ödül yerine altın bir doğma kalemle yetinmek zorunda kalmıştır. Birinci ilan edilen hikaye o günlerde Doğan Nadi'nin bölük komutanı olan ve adı hikayeci olarak bir daha hiç görülmeyen birine aittir. Tarık Buğra o günden sonra bütün yarışmalara, jürilere ve ödüllere hep şüpheyle bakmıştır. Bakınız Tarık Buğra, Yarışmalar Armağanlar, İstanbul Cilt 2, Sayı 4, Nisan 1955. Ayrıca Yarışmalar, Jüriler, Ödüller ve Ünlüler, Tercüman İnci, 29 Eylül 1970, DKS 149. Sayfa 40. Ek 2, Oğlumuz. Karım belirmeye başlayan pencerenin önünde oturuyordu. Bütün geceyi orada geçirmişti. "Sen hala yatmayacak mısın?" dedim. Doğruldu, kül rengi pencerenin önünde sadece bir gölgeden ibaretti. Fakat bu gölgede beraber geçirdiğimiz 20 küsur yılın her gününden bir şey vardı. "Ezan okunuyor," diye mırıldandı. Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyadan duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi ve karım, Kur'an'la vaat edilen saadetini sanki asırlardan beri beyhude yere bekliyordu. Hareketlerinde ve yürüyüşünde kabul edilmiş bir mağlubiyetin hazin sükuneti vardı. Mutfağa geçti, onu sanki rüyada görüyordum. Mangala ve semavere kömür koydu, abdest aldı, sonra seccadesini sofaya sererek namaza durdu. Pencere iyiden iyi aydınlanmıştı. Renksiz, sessiz ve serin kuşluk vakti. Yatağın ılıklığı, belirsiz duygular, düşünceden kaçış, dalmışım. "Yahu, ne var?" "Geldi." "İyi ya işte." Fakat mesele bu değildi. Karım beni kayıtsız buluyor ve üzülüyordu. "Bir şey söylemeyecek misin? Bu üçüncü oluyor." "Ha yahu, ne yapacağız?" "Bilir miyim ben?" Fakat ona "Yarın bir şeyler yaparım." diyorum. Hangi yarın? Gökyüzü tatlı maviliğini bulmuştu bile. Gün katılmaya mecbur olduğumuz gün başlıyordu. Karım haklı, bunun üzerinde durmak lazım. Oğlum yatağına daha yeni giriyordu. Ona bu yaptığının ümitsiz bir isyan olduğunu anlatmalıydım. Yataktan birdenbire fırladım, karım telaşlandı. Fazla sert davranma, ne de olsa artık. Devam edemedi, ona baktım, gözlerindeki mana allak bullaktı. Ah benim saz benizli, kır saçlı bebeğim. Çıkarken omuzlarıma hırkamı koydu. Odası Gündoğdu tarafındaydı. Pencereleri büyükçe bir bahçeye bakardı. Karşı evden kurtulmak üzere olan güneş duvarları hafifçe pembeleştirmişti. Ve o uyumuştu. Elbiselerini masanın üstüne atıvermişti. Pijamasının ceketini giymemişti. Yatağının yanındaki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Ona bakamıyordum. Fakat onunla doluydum. Tıpkı çok eskiden bir defa daha olduğu gibi. O zaman daha küçüktü. Tifoya tutulmuştu. Ateşi vardı. Sayıklıyordu. O şimdi bunu hatırlayamaz ki. Karlı bir Şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım. İsim ararken kamus bana ne kadar boş gelmişti. Ona ışıl ışıl, kainat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda Ömer dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş, bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum. İlk gülüş, ilk diş, ilk kelime, annesine doğru genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım. Sonra 7. yaş, mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı. Sanki varlığına evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne kat'ileşen bir bölünmeye mahkumdu. Ve 14. yaş, hırçınlıklar, iştahsızlıklar, bize yeni bir ortak daha, ortakların en yenilmezi. Karımın mağrur telaşları ve benim ilk endişem. Liseyi daha sonra fakülteyi bitirdi. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için karım düğününden kalma 3-5'i birliğini bozdurdu. Ve o ilk aşkın bahtsızlığıyla sarsıldı, bizi de perişan etti. Böylece biz ona bütün bütün bağlanırken, dünyamız artık tamamen onunla hudutlanırken. Sen bizden ayrılıverdin. Sevgimiz arttıkça sen biraz daha fazla rahatsız oluyordun. Ben bunu anlıyordum. Sen bunda biraz da hürriyetine tecavüz buluyordun. Fakat annen, ben biliyorum, sen artık odaların bu döşeniş tarzını, hatta bu evi beğenmiyorsun. Uçmayı öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi gözün başka dallarda. Senin düşündüğün kim bilir ne cici şeydir. Bizi misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır, buna eminim. Bu kadarı da bize, bana yeter. Fakat annen, bunu sen de seziyor, arada sırada, hatta sık sık kardeşlerini nasıl okutacağından, bizim için neler tasavvur ettiğinden bahsediyorsun. Fakat birbirimizden niçin gizleyelim? Sen böyle konuşurken sesini titreten şeyde biraz vicdan burkulması ve daha çok çaresizliğin azabı yok mu? Ama sen bunun için üzülme. Senin elinden ne gelir? Hayat böyle işte. Yapamazsın ki. Ben senin içkiden ne umduğunu biliyorum. Alışamayacağına da eminim. Fakat annen, sonra ben senin dışarıda ne aradığını, evden niçin kaçtığını da biliyorum. Belki de küçük bir orospu. Ben onlara düşman değilim. Hatta fakat annen, kadıncağız böyle birine kapılı vereceksin diye tir tir titriyor. Sen gecelerini böyle dışarıda geçirirken kuruntuları, ışıl ışıl caddeleri ve gazinoları masal mağaralarına çeviriyor. Fakat bütün bunlara ne lüzum var? Sen sanki bunları bilmiyor musun? Ben sanki bütün bu şeylerin senin kalbini nasıl sızlattığını bilmiyor muyum? Annen, ben, sen bize bakma. Bütün bu dalalık bizde. Biraz hasta olmanı bekler gibiyiz. Hala bize en çok ait olduğun günlerdeki gibi kalmanı istiyoruz. Değişebileceğini aklımız almıyor. İşte gözlerimi bir türlü yüzüne çeviremiyorum. Sana bakamıyorum. Annen de böyle. Şimdi biz seni uyandıramayız. Çünkü düşünmeye cesaret edemeden biliyoruz ki artık senin uykun da değişti. Eskiden bizi bekler gibi uyurdun. Evet, artık uykun da değişti. Hatta asıl değişiklik uykularında oldu. Sen uykularında da bizden uzaklaştın. Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu kullanır gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı. Sanki yıllardır aradığım arkadaşımı bulmuştum. Islık çalmak istiyordum. Pencereleri indirdim. Güneş onu rahatsız edecekti. Benimkilere benzeyen sert ve siyah sakallı yüzünü hafifçe öperek dışarı çıktım. Çayımızı içerken karım biraz dalgındı. Ben küçük oğlumun çayını gizlice hiç sevmediği limonla doldurdum. Çınaraltı'nın hikayecisi. Her şeyden önce kaplana teşekkür borcumu tekrarlamalıyım. Onun beğenmeyişidir kekik kokusunu, gözü romandan ve piyesten başka bir şey görmeyen delikanlıyı hikayeci yapan. Sonra PD 203 Ortaç'ın teklifi. Tarık Buğra'nın edebiyatımızdaki yıldızı oğlumuz hikayesiyle birlikte parlar. Edebi başarıların başta basın olmak üzere herkesi ilgilendirdiği o yıllarda oğlumuz gerçekten bir bomba gibi patlamış ve yazarın önünü açmıştır. Daha ilk hikayesiyle farklılığının anlaşılmış olması onun için gerçekten şanslı bir başlangıçtır. Eğer bu başlangıç birkaç yıl sonraya sarksaydı, oğlumuz Mahmut Makal'ın 1950 yılında yayımlanan Bizim Köyün'ün başlattığı köy romanları ve hikayeleri furyasında ve bunlar etrafında koparılan gürültüde fark edilmeyebilirdi. Kısaca ifade etmek gerekirse, oğlumuzla gelen başarı ve şöhret, Tarık Buğra'yı 1940'larda başlamak üzere, 1960'larda belirgin çizgilerini kazanan ideolojik bölünmenin hoşgörüsüz ortamından ve Marksist aydınlarca estirilen düşünce teröründen korumuştur. Tarık Buğra, oğlumuz yayınlandıktan sonra uçakla gönderilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi antetli ve Yusuf Ziya Ortaç imzalı bir mektup alır. Mektubunda Çınaraltı dergisini yeniden çıkaracağını belirttikten sonra görüşmek istediğini ve adresini bildiren Yusuf Ziya, genç yazar ziyaretine geldiğinde dergiye her hafta bir hikaye istediğini söyler. Tarık Buğra, her ne kadar efendim oğlumuz benim ilk hikayem yazamam diyerek sıyrılmak isterse de bastırır. Ben bir cümleden anlarım kimin ne yapabileceğini. Sen her hafta değil her gün bir hikaye yazarsın. Aslında genç yazarın hala hikayecilikte gözü yoktur. Üstelik Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Halide Edip gibi birkaç yazarın hikayeleri dışında hikaye de okumamıştır. Bir de edebiyat hocası Pertev Naili'nin ısrarıyla Sabahattin Ali'nin değirmeni. Kendi dehasıyla meşgul olduğu için günün edebiyatıyla ilgilenmemekte, hatta devrin en büyük hikayecisi Sait Faik'i bile tanımamaktadır. Havuçlu pilav meselesi. Yağmurlu bir gün Şişli Terakki Lisesi'nin muallimler odasında pencerenin önüne oturmuş sıkıntılı bir şekilde Çınaraltı için ne yazacağını düşünürken kağıda o andaki ruh halini yansıtan bir cümle karalayıverir. Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu ve cümleler tuhaf bir rahatlıkla peş peşe dizilir. İşte yepyeni bir hikaye doğmuş ve adı konulmuştur. Havuçlu pilav meselesi. Oğlumuzu Mehmet Kaplan'a götürüşü gibi havuçlu pilav meselesini de ortaça kalp çarpıntıları içinde götüren Tarık Buğra okumaya başladı diyor. Gittikçe yüzü genişledi, gülücükler saçmaya başladı, arada bir güldü. Çok hoşlandığı belli. Tamam ben sana demedim mi yazarsın sen dedi. Elini cebine attı, nefis bir Maroken cüzdanı vardı, çıkardı, 3 tane gıcır gıcır 5 liralığı uzattı. Al bunları sakla dedi. Sait Faik'in varlıktan hikaye başına 7,5 lira aldığı bir dönemde 15 lira bir hikaye için çok yüksek bir telif ücretidir. Tarık Buğra, Çınaraltı çıktığı sürece her hafta bir hikaye için 15 lira alacak ve durumunu iyiden iyiye düzeltecektir. Artık yazdıklarını satabilen profesyonel bir yazardır. Çınaraltı'nın 17 Mart 1948 tarihli 1. sayısında Havuçlu Pilav Meselesi adlı hikayesi çıkan Tarık Buğra şöyle takdim edilmişti. Çınaraltı daha ilk sayısında yepyeni bir kıymeti Tarık Buğra'yı aziz okuyucularına takdim etmekle bahtiyardır. Tarık Buğra imzasının yarınki roman ve hikaye edebiyatımızın en güzel eserleri üstünde göreceğinize biz şimdiden inanıyoruz. Tarık Buğra'nın Çınaraltı'nda çıkan diğer hikayeleri de şunlardır. Karaoğlan, sayı 3, 31 Mart 1948, Çok Sonra, sayı 4, 7 Nisan 1948, Buhran, sayı 5, 14 Nisan 1948, Hayat Böyledir İşte, sayı 5, 21 Nisan 1948.
Ayrım sonu.